Ayrım 21, sayfa 665, 54. bölüm, Harf İnkılabı. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk işi anayasadan Türk Devleti'nin dini, dini İslam'dır sözünü silerek dinsel reformları bütünlemek olmuştu. Böylece Türkiye, hukuk ve anayasa açısından batılı devletler gibi laik bir devlet oldu. Herkese vicdan özgürlüğü tanındı. Bununla beraber devleti hala şarka ve dine bağlayan bir bağ kalmıştı. Arap harfleri. Bundan dolayı meclise düşen ilk görev Türk alfabesini değiştirmekti. Geçen yüzyıl süresince İslam ulemasının karşı koymalarına rağmen yazının sadeleştirilmesi üzerinde zaman zaman tartışmalar yapılmıştı. Türkler, Araplarla Acemlerin kullandığı Müslüman yazısını, başta çeşitli nedenlerle benimsemişlerdi. Oysa bu alfabe, Türkçenin seslerine uymaktan uzaktı. Harflerinin ve işaretlerinin karışıklığı, yeteri kadar sesli harfi olmayışı ve okunuşunun çeşitli anlamlara göre değişişi yüzünden rastgele bir adamın bunu okuması zordu. Eğitim görmüş Osmanlı Türkleri bile çok kere imla yanlışı yapmaktan kurtulamazlardı. Bu hal iki ayrı dilin gelişmesine yol açmıştı. Biri Osmanlı Enderun sınıfının kullandığı, yazılan ama konuşulmayan Türkçe, öbürü de halk dili olarak konuşulan ama yazılmayan Türkçe. Bu da halkın çoğunluğunun yazılı edebiyata yabancı kalmasına yol açıyordu. Halk egemenliği, elde herkesin öğrenip yazabileceği bir alfabe olmadan nasıl geliştirilebilirdi? Enver Paşa, üçlü yönetimi zamanında, Harbiye Nezareti dairelerinde harfleri bitiştirecek yerde ayrı ayrı yazarak, yarım bir değişiklik denemesine girişmiş ama savaş başlayınca bundan vazgeçilmişti. Latin alfabesini almaya, dinsel bir karşı koymadan çekinerek cesaret edemedi. Gazi bile halk daha köklü dinsel devrimlere alışıncaya kadar bunu göze alamamıştı. Bununla beraber 1926'daki Bakü Kongresi'nde Latin alfabesi Sovyetler Birliği'ndeki bütün Türk-Tatar Cumhuriyetleri tarafından kabul edildi. Bu Türk milletinin iki büyük grubunun artık birbirlerinin dilini okuyamayacak hale gelmesi demek oluyor ve yazı değişikliğini daha da zorunlu kılıyordu. Ertesi yıl yeni basılan posta pullarında Latin yazısı kullanıldı. Dipnot: İlk olarak Amerikalılar diplomatik otomobillerinin plakalarında Roman rakamlarını kullanmışlardı. Ama gümrük deklarasyonlarını da Latin harfleriyle doldurmaya kalkınca kendilerinden nezaketle yeni baştan Türkçe olarak yazmaları istendi. Bununla beraber İsmet Paşa genel bir değişmeye kuvvetle karşıydı. Metodik bir kurmay subay gibi düşünerek herkes yeni harfleri öğreninceye kadar bunun devlet dairelerinde, orduda, basında, okul ve üniversitelerde doğuracağı karışıklıktan korkuyordu. Gazi her ne kadar harf inkılabına karar vermiş ve bu konuyu geçen yıllar içinde aydınlarla tartışmışsa da bunu herkesin desteğini elde etmeden yapmak istemiyordu. Bundan dolayı savaşa ancak 1928'de, başta birkaç borazan sesiyle haber verdikten sonra girişti. Yeni bir yazı hazırlamak üzere bir alfabe komisyonu kurdu. Komisyonun kendi başına kalırsa, bu işi ancak 3 yılda çıkaracağını bildiği için, toplantılara kendisi de katılıyor ve üyeleri güçlü görüşlerinden yararlandırıyordu. Komisyona başlıca üye olarak seçtiği Falih Rıfkı'ya, üyelerin süre olarak ne düşündüklerini sordu. Falih Rıfkı, 5 yıl diyen var, 15 yıl diyen var dedi. Düşündüklerine göre birkaç yıl, okullarda her iki yazı birden öğretilecek, gazetelerde yan yana basılacaktı. Gazi buna karşı geldi. O zaman herkes eski yazıyı okumakta devam eder, yenisinin yüzüne bile bakmazdı. Kararını bildirdi. Bu ya 3 ayda olur ya hiç olmaz. Böylece yeni alfabe 6 haftada hazırlandı. Mustafa Kemal dinleyicilerini seçmekte her zaman çok kurnaz davranırdı. Şapkayı kabul ettirmek için yurdun gerici bir bölgesini seçmişti. yeni harfleri tanıtmak için de çok daha ileri bir yer olan İstanbul'u seçti. Üstelik bunu 1 Ağustos gecesi Topkapı Sarayı'nın altındaki Sarayburnu Parkı'nda, halk fırkasının verdiği baloya gelmiş olan bir halk topluluğu önünde yapmayı uygun gördü. 2 yıl önce bu parka insan resmi yapılmasını yasaklayan Müslüman göreneğine rağmen Gazi'nin bir heykeli dikilmişti. Gazi birçoğu o güne kadar kahramanlarını görmemiş olan halkın alkışları arasında kendisi ve yanındakiler için hazırlanan 24 kişilik masaya oturdu. Karşısındaki platformda modern bir caz orkestrası çalıyor, arada da Mısırlı bir musiki topluluğu insana üzüntü veren şarkılar söylüyordu. Gazi Mustafa Kemal bunu bir süre sabırsızlık içinde dinledikten sonra bir defter istedi ve bir takım notlar karalamaya başladı. Yazdıkça defterin yapraklarını koparıyor ve bunlara bir göz gezdir diye Falih Rıfkı'ya veriyordu. Falih Rıfkı bakınca bunun Latin harfleriyle yazılmış bir söylev taslağı olduğunu gördü. Gazi yazısını bitirince ayağa kalktı. Birkaç giriş sözü söyledi ve elindeki kağıtları sallayarak Türkçe okuması olan birinin yanına gelerek içindekileri okumasını istedi. Genç bir adam koşarak geldi ama bunların Latin harfleriyle yazılmış olduğunu görünce ağzını açıp bir şey söyleyemedi. Gazi, bu genç arkadaş yazıyı okumakta güçlük çekiyor diye açıkladı. Çünkü yeni Türk harflerini öğrenmemiş. Onun için bunu size bir arkadaşıma okutacağım. Kağıtları Falih Rıfkı'ya uzattı, o da okudu. Zengin ve ahenkli dilimiz şimdi yeni Türk harfleriyle kendini gösterebilecektir. Yüzyıllardan beri kafalarımızı bir demir mengene içine sıkıştırmış olan bu anlaşılmaz işaretlerden kurtulmamız şarttır. Kısa zamanda yeni Türk harflerini öğrenmelisiniz. Bunları her yurttaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu bir millet ve memleket ödevi biliniz. Bu ödevi yaparken de düşününüz ki bir milletin %20'si okuma yazma bilir, %80'i bilmezse bu ayıptır. Bu yanlışlıkları düzelteceğiz. Bunu yaparken de bütün yurttaşlarımı bu işe katılmış görmek isterim. Milletimiz yazısı ve düşüncesiyle gerçek yerinin uygarlık dünyasında olduğunu ispat edecektir. Bu sözleri benzeri görülmemiş bir alkış kasırgası izledi. Caz da, Arap şarkıcılar da susmuştu. Şimdi ortada baş aktörü Gazi'nin kendisi olan çok daha olağanüstü bir gösteri vardı. Kahramanlarının hoşuna gitmek için okuma yazma bilsin bilmesin herkesin öğrenmek istediği yeni büyüleyici bir oyundu bu. Gazi halkın alkışları dindikten sonra elinde bir kadeh rakıyla ayağa kalkarak milletinin sağlığına içti. Kadehi ağzına götürürken, eskiden bunu süprüntülüklerinde gizli gizli içerek çeşitli ahlaksızlıklar yapan ikiyüzlü sahtekarlar vardı. Ben sahtekar değilim, milletimin şerefine içiyorum dedi. Halk bunun karşısında hiçbir hoşnutsuzluk belirtisi göstermedi. Gazi parktan çıkarken yanında kocasıyla güzel bir kadın gördü. Üzerine çarşaf giymişti. Gazi ondan peçesini kaldırıp güzel yüzünü göstermesini istedi. Kadın peçesini sevine sevine kaldırdı ve Gazi'yi öptü. İstanbul halkı bu Ağustos gecesinden sonra Gazi'yi taparcasına sevmeye başladı. Gazi okumuş adamların kendisini daha çok uğraştıracaklarını biliyordu. Birkaç gün sonra Dolmabahçe Sarayı'nda bilginlerin, yazarların, gazetecilerin, mebusların ve daha başka kimselerin katıldığı bir konferans topladı. Dilediğini yapmaya kararlı olmakla beraber bazı üyelerin tenkitlere girişeceklerini sezdiği için kendilerinden görüşlerini kürsüden açıklamalarını söyledi ama özel olarak eleştirmelerinde fazla ileri giderlerse bunun pek hoş karşılanmayacağını da bildirdi. Karşı düşüncede olanları böylece yola getirdikten sonra bundan böyle gazetelerde yeni yazıya yer verileceğini ve eski yazının 3 ay içinde büsbütün kalkacağını ilan etti. Sonbaharda okullarda bütün derslerin yeni yazıyla okutulması için emir verdi. Bu emir, yeni harfleri kendileri bile bilmeyen öğretmenler arasında şaşkınlık yarattı. Daha ortada ne okul kitabı ne de bunları basmaya imkan vardı. Gazetelerde Latin hurufatı olmadığı için dışarıdan getirtildi. Mürettiplere yeni yazı öğretildi. Gazi arkadan bütün mebuslara seçim yerlerine gitmelerini, yeni alfabenin öğrenimini düzenlemelerini ve bu yolda propaganda yapmalarını emretti. İsmet Paşa bunun için seçim bölgesi olan Malatya'ya gönderildi. Seçmenlerine yeni alfabeyi, Türkiye'yi Batı'nın okumuş milletleri seviyesine yükseltecek bir araç olarak gösterirken, bugün dedi, bütün memleket bir dershane haline almıştır. Bu sınıfın öğretmeni de Gazi'nin kendisidir. Bütün Türk milleti bu okulun imtihanını geçinceye kadar olanca gücüyle çalışmak zorundadır. Öğretmenlik Gazi'ye yaraşan bir roldü. Günün birinde zaferi kazandıktan sonra marif vekili olmayı ve Türk milletini gerçekten eğitmeyi düşündüğünü söylemişti. Şimdi bu isteği yerine geliyordu. Dolmabahçe Sarayı'na mermer duvarların pek alışık olmadığı çeşitten bir eşya, kara tahtalar yerleştirildi. Gazi odadan odaya geçerek kendisini görmeye gelenlere, yüksek memurlara, dostlarına, davetlilerine, yanında çalışan adamlara ders veriyordu. Kara tahta genç Türk Cumhuriyeti'nin sembolü haline geldi. Gazi kendini bu eğitim işine öylesine verdi ki, bir alfabe marşı bile besteledi. Halk bunu söylerken alfabeyi daha çabuk öğrenecekti. Riyaseti Cumhur Orkestrası şefini çağırarak marşı okudu ve bunun orkestra aranjmanı yapılarak ertesi sabah çalınmasını emretti. Müzisyenler bütün gece buna çalıştılar. Ama çaldıkları zaman Gazi marşı suratını ekşiterek dinledi. Sonra "Çocuklar," dedi. "Bunu kendim yaptım ama kendim de beğenmedim." Böylece alfabe marşından vazgeçildi. Yeni yazı 1928 Kasım'ında kanunlaştı. Gazi, Türk milletinin kolayca okuyup yazmasını sağlayacak bir anahtar diye sunduğu bu yazıdan, kurnazlıkla Latin harfleri diye değil, Türk harfleri diye söz etti. Böylece onu yeni yıldan sonra yasaklanacak olan Arap harflerinden ayırmış oluyordu. Bu söylev ilk defa olarak İlkel Türkiye Radyosu ile yayınlandı. Meclis kendisine Türk milletinin şükranlarını belirten altın bir levha hediye etti. Bu levhanın üstüne yeni alfabenin harfleri kabartma olarak yazılmıştı. O gece Ankara'nın belli başlı yapılarının üzerinde bu harfler renkli ışıklarla aydınlatılmış olarak gösterildi. Birkaç gün sonra bütün devlet memurları yeni yazıdan imtihana çekildi. Baş muallimi Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri olan millet mektepleri açıldı. Bunların amacı hiç okuma yazma bilmeyenlerden, sade eski harfleri bilenlere kadar bütün millete okuyup yazma öğretmekti. Bir yıl içinde 1 milyonu aşkın vatandaş bu okullardan diploma aldı. Yeni yazıyı en kolay öğrenenler, kafaları eski harflerle karışmış olmadığı için hiç okuması olmayanlarla çocuklardı. Biraz sonra bunlar ana babalarına ve atalarına öğretmenlik etmeye başladılar. Daha yaşlı kuşakların bu değişmelere alışması için biraz sıkıntıya katlanmaları ve çaba harcamaları gerekiyordu. Birçokları özel yazışmalarda eski yazıyı kullanmaya devam ettiler. Ama harf inkılabı genç kuşakların hayalini en çok okşayan, onlarda coşkun bir yurtseverlik uyandıran bir reform olmuştu. Kendilerini Osmanlı geçmişinden gerçekten ayırıyor ve onlara yeni Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak bir şeyleri olduğu duygusunu aşılıyordu. Bundan sonrası birbirini izleyen ve önlerine daha yeni, daha geniş ufuklar seren heyecanlı inkılaplarıyla yaşanmaya değer, coşturucu bir zamandı Türk gençliği için.